Ayrım 10. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 77. Mathieu yumuşak bir sesle, ama kötü niyetle söylemedim dedi. Ben insanların gururlu olmasını severim. Uzunca bir sessizlik oldu. Sonra İviç, budala bir sertlikle, kabaca, Fransızlar soyluluktan hoşlanmazlar dedi. İviç öfkelendiği zaman ve her seferinde aynı kaba budalaca sertlikle Fransızların karakterinden, huyundan söz ederdi. Bön bir tavırla ama hakları da var diye ekledi. Dıştan bakılınca soyluluk pek abartılı görünüyor herhalde. Mathieu yanıt vermedi. İviç'in babası soyluydu. Eğer 917 devrimi olmasaydı İviç Moskova'da soylu aile kızlarının gittiği bir koleje gidecek, sonra saraya takdim edilecek ve dar alınlı, ölü mavi gözlü, yakışıklı bir muhafız subayı ile evlenecekti. Monsieur Serguin şimdi Laon'da bir kereste fabrikasının sahibiydi. İviç Paris'teydi. Paris'te soyluluktan nefret eden bir yoksul halk çocuğuyla dolaşıyordu. İviç birden, başını alıp gitmişti değil mi? Diye sordu. Mathieu telaşla yanıt verdi. Evet, anlatmamı ister misiniz? Biliyorum galiba. Evliymiş, çocukları varmış falan filan değil mi? Evet, bir bankada çalışıyormuş. Pazar sabahları elinde bir şövalyeyle bir kutu boya kırlara gidermiş. Şu pazar ressamı dedikleri tiplerden. Pazar ressamı mı? Evet, başta öyleymiş. Yani pazar günleri balığa çıkacak yerde resim yapan bir amatör. Bir çeşit açık hava sporu anlıyorsunuz ya. Çünkü bu resimler daima kırda açık havada yapılır. İviç güldü. Ama bu Mathieu'nun beklediği gülüş değildi. Mathieu, onun işe pazar günleri resim yaparak başlamış olması size gülünç mü geliyor diye sordu. Onu düşünmüyordum. Ne düşünüyordunuz? Pazar ressamları gibi pazar şairleri de var mıdır diye soruyordum kendi kendime. Pazar şairleri. Her hafta sonu bir hikaye ya da 3-5 şiir yazarak yaşamlarına biraz ideal katmak isteyen küçük burjuvalar. Tıpkı açık hava spor yapar gibi. Mathieu ürperdi. Neşeli görünmeye çalışarak. Benim de o pazar şairlerinden biri olduğumu mu söylemek istiyorsunuz diye sordu. Eh, görüyorsunuz ki insan bu yolla pekala ünlü olabiliyor. Kim bilir? Bir de bakarsınız ben de Tahiti'ye gitmişim, olmaz mı? Hiç sanmam. Neden? Neden olmasın? Belki Tahiti'ye gidemem ama New York'a gidebilirim. Amerika'ya gitmeyi isterim. İviç sinirli parmaklarla saçlarını çekiştiriyordu. Evet dedi, davetli olarak, başka öğretmenlerle birlikte. Mathieu yanıt vermedi, bakıyordu. İviç devam etti. Belki yanılıyorum ama sizi bir üniversitede Amerikalı öğrencilerin karşısında konferans verirken gözümün önüne getirebiliyorum da bir gemi güvertesinde göçmenlerle birlikte hayır. Bu belki de Fransız oluşunuzdan. Mathieu kızararak benim ancak lüks kameralarda yolculuk edebileceğimi mi sanıyorsunuz diye sordu. İviç kısaca hayır dedi. İkinci mevkide. Mathieu yutkunmakta güçlük çekiyordu. Ben de seni görmek isterdim diye düşündü. Bir geminin güvertesinde göçmenlerle haşır neşir ölürdün herhalde. Neyse dedi. Şöyle ya da böyle benim bir yere gidemeyeceğimi sanmanızı yadırgadım. Yanılıyorsunuz İviç. Başımı alıp gitmek istediğim günler çok olmuştur. Ama şimdi artık geçti. Çünkü bu kaçışın çok budalaca bir şey olduğunu anladım. Bu hikaye hele 40 yaşına kadar bir koltukta ekmek elden, su gölden rahat rahat oturmuş bir Gogen söz konusu olunca daha da saçma geliyor insana. İviç alaylı bir kahkahayla güldü. Mathieu, doğru değil mi diye sordu. Siz söylediğinize göre doğrudur. Zaten onun tablodaki yüzünü görmek yetiyor. Yani dünyada onun gibi ekmek elden, su gölden geçinip gitmiş pek çok insan bulunmasa gerek. Onun her şeyden vazgeçmiş, her şeyi yitirmiş ve her şeyi göze almış bir hali var. Mathieu iri çeneli kocaman bir yüz görür gibi oldu. Gauguin insanoğluna özgü onurunu yitirmişti, yitirmeyi göze almıştı. Anlıyorum dedi. Dipteki büyük tabloyu söylüyorsunuz. O sırada çok hastaymış. İviç dudak bükerek, küçük tablodan bahsediyorum dedi. Orada Gauguin henüz genç. Genç ve her şeyi yapabilecek bir insan olduğu besbelli. Gözleri boşluğa dalmıştı. Matthew ikinci kezdir içinin kıskançlıkla burkulduğunu duydu. "Evet, gerçekten bunu söylemek istiyorsunuz," dedi. "Ben her şeyi göze alabilecek bir adam değilim." "Yok, hayır. Hem bunun niçin özlenir bir nitelik olduğunu da anlayamıyorum," dedi. "Ya da ne demek istediğinizi iyi anlamadım. Neyse, bırakalım şimdi bu lafları. Tabii, gene her zamanki gibi değil mi? Her zaman böyle. Üstü kapalı sözlerle beni iğneliyorsunuz. Sonra anlatın diye rica ettiğim zaman şimdi kalsın deyip işin içinden çıkıyorsunuz. Bu size kolay geliyor." İviç ilgisiz bir tavırla, "Ben kimseyi iğnelemiyorum," dedi. Matthew birden durdu ve ona baktı. İviç de istemeyerek durdu, ağırlığını bir ayağından öbürüne vermiş bekliyor, bakışlarını Matthew'den kaçırıyordu. "Şimdi ne demek istediğinizi anlatın bana." İviç hayretle, "Nasıl ne demek istediğim?" diye sordu. "Şu her şeyi göze almış adam sözüyle neyi kastettiğinizi öğrenmek istiyorum." "Gene mi o laf, bitmedi mi?" Matthew. "Aptalca bir şey belki ama," dedi, "ne demek istediğinizi merak ettim." İviç saçlarının uçlarıyla oynamaya başlamıştı bile. Bu insanın sinirine dokunuyordu. "Hiçbir şey demek istemedim ki, öyle aklıma geldi söyledim." Durakladı, zihninde bir şeyler arıyor gibiydi. Bir ara ağzını açtı, Matthew konuşacağını sanarak bekledi ama İviç yalnızca, "İnsanlar şöyle olmuş, böyle olmuş, bana ne?" dedi, "umrumda bile değil." Parmağına bir demet saç dolamış, koparacakmış gibi çekiyordu. Birden ayaklarının ucuna bakarak anlattı. "Siz yerinize yerleşmişsiniz ve dünyayı bağışlasalar kıpırdamayı göze alamazsınız." "Demek buydu," dedi. "İyi ama nereden biliyorsunuz?" "Bilmiyorum, hissediyorum. İnsan size bakınca tamamlanmamış bir yaşamınız ve her şey hakkında peşin yargılarınız olduğunu hissediyor. Bir yerde durup emriniz altında bulunan şeylere elinizi uzatıyorsunuz, olup bitiyor. Ama o şeyleri almak için siz yerinizden kıpırdamıyorsunuz." Matthew tekrar, "Ne biliyorsunuz?" diye itiraz etti. Söyleyecek başka söz bulamıyordu çünkü İviç'in haklı olduğunu biliyordu. İviç bıkkınlıkla, "Öyle sanıyordum," dedi. "Bir şeyleri tehlikeye atmak istemediğinizi, istemeyecek kadar akıllı olduğunu sanıyordum." Yalancı bir ilgiyle, "Ama madem öyle olmadığını söylüyorsunuz," diye devam etti. "O halde," Matthew bir an Marcel'i düşündü utançla, "Hayır," dedi, "öyleyim, haklısınız. Sizin tanıdığınız gibiyim." İviç bir zafer sevinciyle, "Ya," dedi, bunun çok aşağılık bir tavır olduğunu mu düşünüyorsunuz?" İviç hoşgörücesine, "Aksine," dedi. "Böylesi daha bile iyi bence. Gogen'le yaşam taşınılmaz bir yük olurdu." Sonra, sesinizde ufak bir alay ifadesi olmaksızın, "Sizinle insan kendini güvende hissediyor," diye devam etti. "Beklenmedik, akla gelmedik bir şeyler olmasına imkan yok." Matthew kuru bir sesle, "Gerçekten," dedi. "Aklıma eseni yapamadığımı söylemek istiyorsanız, haklısınız. Oysa ben de başkaları gibi delilik yapabilirim. Ama bunu saçma bulduğum için..." İviç, "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Yaptıklarınız her zaman o kadar düzenli, o kadar akla yakın ki..." Matthew yüzünün gerildiğini hissetti. "Bunu neyi düşünerek söylediniz İviç?" İviç, "Hiç," dedi. "Belli bir şey düşünmedim." "Herhalde bir şey düşünmüşsünüzdür," ona bakmadan mırıldandı. "Her hafta elinizde bir sömen apari ile gelirdiniz. Bir program yapardınız." Matthew küskün, "İviç," dedi. "Ama ben bunları sizin için yapıyordum." İviç incelikle, "Biliyorum," dedi. "Onun için de size teşekkür borçluyum." Matthew üzülmekten çok şaşırmıştı. "Anlayamadım, İviç. Konser dinlemeyi ya da güzel tabloları görebilmeyi istemiyor muydunuz?" "İstiyordum tabii." "Bunu nasıl da baştan savma söylüyorsunuz? Hepsini çok severim." Sonra ani bir öfkeyle devam etti. "Ama sevdiğim şeyleri bir görev gibi önüme sürmelerinden nefret ederim." Matthew kekeledi. "Ya, demek?" "Demek bunun için." İviç başını kaldırmış, saçlarını arkaya savurmuştu. Geniş, solgun yüzü ortaya çıkmıştı şimdi. Gözleri ateş gibiydi. Matthew birden gerçekle yüz yüze gelmişti. İviç'in ince, gevşek dudaklarına bakıyor, onları nasıl olup da öptüğünü anlayamıyordu. Kırılmış bir sesle, "Bana söylemeliydiniz," dedi. "Sizi zorlamazdım." ev içi konserlere, sergilere sürüklemiş. Ona dinlediklerini, gördüklerini anlatmaya çalışmış ve bu sırada ev içi ondan nefret etmişti. Ev içi onu işitmemişti bile. Tablolardan bana ne dedi? Onlar benim değil ki. Benim olmasına da imkan yok. Her seferinde hırstan kuduruyordum. Almak, kaçıp götürmek isteğiyle kıvranıyordum. Ama elimi bile süremiyordum. Siz ise yanımda sessiz ve saygılı seyrederdiniz. Kilisede dua dinler gibi. Sustular. İviç haşin yüzüyle düşünüyordu. Matthew'nun birden boğazı kurudu. İviç bu sabah olanlar için özür dilerim dedi. İviç bu sabah olanlar mı dedi. Unuttum bile. Gauguin'i düşünüyordum. Bir daha olmayacak dedi Matthew. Hatta bu sabah nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Vicdanını rahatlatmak için konuşuyordu. Yoksa partiyi kaybettiğini biliyordu. İviç yanıt vermedi. Matthew kendini zorlayarak devam etti. Sonra müzeler ve konserler. Çok pişmanım şimdi. İnsan biriyle anlaştığını sanıyor bir de bakıyor ki siz de hiçbir şey söylemiyordunuz. Her cümlede artık susacağını sanıyordu. Ama hemen ardından bir başkası geliyor, dudaklarını zorluyordu. Tiksintiyle, isteksiz ve için için ürpererek konuşuyordu, devam etti. Değişmeye çalışacağım. Aşağılık, iki yüzlü herifin biriyim diye düşündü. Çaresiz bir öfkeyle yanaklarının gerildiğini hissetti. İviç başını salladı. İnsan değişemez dedi. Aklı başında anlayışlı bir tavırla konuşuyordu ve Matthew ondan açıkça nefret ediyordu. Konuşmadan yan yana kör edici aydınlıkta yürüyorlar ve birbirlerinden nefret ediyorlardı. Matthew kendini İviç'in gözleriyle görüyor ve kendinden de nefret ediyordu. İviç elleriyle şakaklarını bastırarak daha çok var mı diye sordu. 15 dakikalık yolumuz kaldı, yoruldunuz mu? Evet. Özür dilerim, tablolar yordu beni. Ayağını yere vurarak öfkeyle işte dedi. Şimdiden hepsini unuttum. Hepsi karma karışık oldu zihnimde. Her seferinde aynı şey oluyor. Dönmek mi istiyorsunuz? Dönsem daha iyi olacak. Matthew bir taksi çağırdı. Şimdi yalnız kalabilmek için acele ediyordu. İviç ona bakmadan hoşça kalın dedi. Matthew ya Sumatra diye düşündü. Gitmem gerek mi acaba? Ama İviç'le akşam tekrar birlikte olmayı canı çekmiyordu. Güle güle. Taksi uzaklaştı ve birkaç saniye Matthew kederle ardından baktı. Sonra beyninde bir kapı kapandı, kilitlendi ve Marcel'i düşünmeye başladı. 7. Daniel aynanın karşısında beline kadar çıplak tıraş oluyordu. Bu iş bu sabahlık diye düşündü. Öğleyin her şey bitmiş olacak. Bu dümdüz, sıradan bir niyet değildi. Bu niyet şimdiden oradaydı. Elektriğin ışığında tıraş makinesinin zor duyulan sesindeydi. Onu uzaklaştırmak ya da bir an önce bitsin diye yakına getirmek olanaksızdı. Bunu yaşamak gerekti o kadar. Saat daha yeni ona geliyordu. Ama öğle şimdiden odada hazırdı. Yüz yuvarlak ve hareketsiz, bir göz gibi. Bundan öte solucan gibi kıvrılan herhangi bir öğle sonundan başka bir şey yoktu. Çok az uyumuştu. Gözlerin içi yanıyordu ve dudağı uçuklamıştı. Üzerinde beyaz bir noktayla küçük bir kırmızılık. Şimdi ne zaman içse böyle oluyordu. Daniel birden duralayarak dinledi. Hayır, sokaktan gelen seslerdi bunlar. Dudağındaki kırmızı ve cerahatli noktaya baktı. Gözlerinin altında morumsu halkalar vardı ve düşündü. Kendimi tüketiyorum. Uçuğun kenarında dokunmadan dolaşabilmek için tıraş makinesini çenesinde büyük bir dikkatle gezdiriyordu. Dudağının hemen yanında küçük bir dairenin içinde siyah siyah kıl dipleri kalıyordu ama çaresiz. Daniel böyle yaralardan, sivilcelerden çok rahatsız olurdu. Aynı anda tekrar durdu, dinledi. Odanın kapısını daha iyi duyabilmek için aralık bırakmıştı. Bu kez kurtulamayacaksın diye söylendi. Hafif, çok hafif bir ses, hemen de duyulamayacak kadar hafif bir hışırtı oldu. Daniel elinde tıraş makinesi fırlamıştı bile. Kapıyı ani bir hareketle ardına kadar açtı ama geç kalmıştı. Çocuk kaçmıştı, kaçmış. Merdivenin loş bir köşesine saklanmış, heyecanla nefesini tutarak bekliyordu. Daniel eşikte, ayaklarının arasında bir demet çiçek buldu. Yüksek sesle, kuş beynini yumuracak diye söylendi. Kapıcının kızıydı mutlak. Selam verdiği zamanki o eteği peteği şaşırmış hali yeterdi. 15 gündür böyleydi. Okuldan gelir gelmez Dani'nin kapısına bir kucak çiçek bırakıyordu. Karanfilleri bir tekmede merdivene kadar savurdu. Bir gün ta öğleye kadar kapının arkasında bekleyeceğim. Onu başka türlü enseleyemem. Ona beline kadar çıplak görünecek ve dik dik bakacaktı. O benim yüzüme gözüme bayılır çünkü oturup hayal kuruyordur ama böyle göğsümdeki kılları da görünce dehşete düşer. Kapıyı zorladı, tıraşa devam etti. Aynadaki hayaline hafifçe morarmış solgun yanaklarıyla kederli soylu yüzüne bakarak işte onları kışkırtan bu diye düşündü. Solgun soylu bir yüz, bir aziz, bir ermiş yüzü. Marcel ona benim ermişim diyordu ve Daniel şimdi o ergenlik çağının coşkunluğuyla gözü dönmüş küçük orospuya ermiş olmadığını kanıtlamak zorundaydı. Sinirli, azgın karılar diye düşündü. Sonra aynaya sokularak tıraş makinesinin ustaca bir hareketiyle uçuğun tepesindeki beyazlığı koparıverdi. Kadınların ayılıp bayıldıkları bu suratı azıcık karıştırmak tatlı bir şaka olacaktı. Yaralı bereli bir yüz gene de bir şeyler söyleyen bir yüzdür. Hem belki böyle olursa bu surattan çabucak usanırım. Aynaya biraz daha sokuldu. Kendini hiç zevk duymadan seyretti. Güzel olmayı severim ama diye mırıldandı. Yorgun görünüyordu. Kalçaların üzerindeki etleri çimdikleyerek kilo vermeli diye düşündü. Dün gece Johnny's de tek başına 7 bardak viski içmişti. Sabahın 3'üne kadar yerinden kalkmaya cesaret edememişti. Çünkü kalkmak, eve dönmek, kafayı yastığa koymak ve koyar koymaz da yarın gene sabah olacağını bile bile karanlık bir yokluğa doğru yuvarlanmak demekti. Daniel eski İstanbul köpeklerini düşündü. Hayvanları sokaklarda kovalar, yakalayıp kocaman sepetlere doldurur ve ıssız bir adaya bırakırlarmış. Köpekler orada birbirine saldırır, birbirini parçalar ve yermiş. Ulumaların denizin rüzgarı ta gemicilerin kulaklarına kadar götürürmüş. Oraya bırakılması gereken köpekler değildi halbuki. Daniel köpek sevmezdi. Kalktı, krem rengi ipek gömleğini ve gri flanel pantolonunu giydi, kravatını dikkatle seçti. Bugün yeşil çizgili kravatını takacaktı çünkü yüzü çok soluktu. Sonra pencereyi açtı ve sabah odasına doldu. Ağır, boğucu, vaktinden önce ısınmış bir sabah. Daniel birkaç saniye bu hareketsiz sıcağa kendini koyverdi. Sonra çevresine baktı. Odasını, kişiliksiz olduğu ve insanı bağlanmaya, sevmeye zorlamadığı için seviyordu. 4 çıplak duvar, 2 koltuk, 1 sandalye, 1 masa, 1 dolap, 1 yatak. Herhangi bir otel odası gibi. Daniel'in eski ve sevilmiş günlerinden kalma ufağı tefeği yoktu. Odanın ortasında açık duran kocaman sepete gözü ilişince başını çevirdi. Bugüne hazırlık diye söylendi. 10. ayrımın sonu, sayfa 84.